Tarihten Yansıyanlar.
Merhaba kıymetli dinleyiciler. Öncelikle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Tarihten Yansıyanlar programıyla aramıza hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Dünyanın her neresinde bulunuyorsanız sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bu program sayesinde sizlere ulaşabildiğimiz için de kendimizi bahtiyar addediyoruz. Yine bu programda önemli bir konu ve konuk ile karşınızda olacağız. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com web sitesinden ve ayrıca da Twitter'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu Tarihten Yansıyanlar bağlantısıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, dileklerinizi, temennilerinizi iletebilirsiniz. Bu programda yine önemli bir konu olan Suriye konusuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda 14 Şubat'ta Soçi'de gerçekleşen üçlü zirveyi, sonuçlarını ve bundan sonraki süreçteki bölgeye yansımalarını konuşacağız. Ben program sunucusu Mustafa Sıtkı Bilgin. Bugünkü konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi, Doktor Öğretim Görevlisi Bayram Sinkaya'dır. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk hocam.
Sayın hocam, kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız?
Yani siz ifade ettiniz. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. ODTÜ'den Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrenimimi tamamladım. Daha çok İran ve Orta Doğu politikaları konularında çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet,
hoş geldiniz diyoruz tekrar. Tabii İran'la ilgili de bir kitabınız da bildiğim kadar yayınlandı.
Esas olarak doktora tez çalışmamdı. Onun üzerine biraz daha çalışarak bunu uluslararası bir yayın evinden yayınlama fırsatımız oldu. Ben doktora tezimde devrim muhafızları üzerine çalışmıştım. Devrim muhafızlarının İran siyasetindeki rolü.
Evet.
Bunu İngilizce yayın yaptık.
Evet. Çok güzel, çok güzel. İnşallah bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. Şimdi tabii önemli bir konu geçen haftalarda gündemde olan Suriye konusuyla ilgili bir zirve oldu. İşte Soçi'de Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani burada üçlü bir zirve gerçekleştirdiler. Önce bu zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Anlaşıldığı kadarıyla zirvede sonunda zaten ortak açıklama yapıldı. Liderler ayrı ayrı görüştüler. Ayrı ayrı açıklamalar da yaptılar. Basın açıklamaları da yapıldı. Bu basın açıklamalarından ve ortak açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla Astana süreci dediğimiz bir sürecin parçasıydı bu zirve ve bu süreç gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Bu sürecin temel meselesi, temel derdi Suriye meselesine siyasi bir çözüm bulabilmek. Çünkü askeri olarak çözüm bulunamayacağı meselenin ortada. Taraflar zaten başından beri bu konuda mutabık kaldılar. Siyasi çözüm bulunması çerçevesinde de odaklandıkları husus bir anayasa komitesinin teşkil edilmesi. Suriye'de yeni bir anayasanın yapılması ve bu anayasayla da anayasa hazırlanmasına paralel olarak da bir geçiş sürecinin düzenlenmesiydi. Şimdi liderlerin açıklamalarına baktığımız zaman burada olumlu sonuçlar alındığını görüyoruz. Yani 2 yıllık bir arka planı var tabii bu Astana sürecinin. Anayasa komitesi üyelerini belirlemek kolay bir mesele değil. Çünkü yani 150 kişilik bir komite oluşturulması tasarlanıyor. Bu insanlar Suriye'nin geleceğine karar verecekler. Zaten Astana sürecinin temel prensiplerinden birisi de Suriye'nin geleceğine Suriyelilerin karar verilmesi. Ama bu komite üyelerinin nasıl belirleneceği meselesi önemli bir tartışma konusuydu. Geçen yıl Ocak ayında, önceki yıl Ocak ayında Rusya'da bu konuyla ilgili bir Suriye Ulusal Kongresi tesis edildi. Burada ön çalışmalar yapıldı. Hem hükümet kanadının hem de muhalif kanadın hazırladığı listeler var, adaylar var bu komite için. 50'şer kişilik aday listesi belirttiler. Zirvede aslında bu adaylar büyük ölçüde görüşüldü ve bu konuda mutabakata varıldığını görüyoruz. Ama aday listesi henüz kesinleşmedi. Çünkü ne hükümet tarafından ne de muhalifler tarafından aday gösterilen ya da doğrudan iki tarafla da ilişkili olmayan sivil toplumu temsil eden 50 kişilik bir liste, bir grup daha oluşması planlanıyor. Daha çok burada önemli tartışmalar söz konusu. Çünkü hem muhalefetin hem de iktidarın blok olarak oy kullanacağını hesap ettiğimizde aslında sonraki seçilecek sivil toplumu temsil etmesi düşünülen 50 kişinin Suriye'nin geleceğinde, gelecek anayasanın şekillenmesinde kritik kararlara imza atacağını, belirleyici olacağını görüyoruz. Burada biraz daha pürüzler var anlaşılan ama önümüzdeki süreçte bunun da aşılması bekleniyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarına baktığımız zaman sorunu büyük ölçüde halledildiği, daha küçük teknik meselelerin kaldığını belirtti. Çok umutluyuz ve evet. İşte bundan sonra derede boğulmamak lazım. Çok evet. Büyük sorunları hallettikten evet. Sonra dedi.
Evet.
Dolayısıyla sürecin gayet başarılı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Sürecin diğer aşaması, diğer ayağı da sahada ateşkesin sağlanması ve istikrarın sağlanması üzerine. Bunun en önemli ayaklarından birisi de yine İdlib meselesi. Hatırlayacaksınız İdlib'le ilgili özel bir anlaşma da yapılmıştı Türkiye ve Rusya arasında.
Evet.
Hastane sürecinin başından beri de hem çatışmanın, gerilimin düşürülmesi, bunun ateşkese dönüştürülmesi, ateşkes ilanı sağlanan bölgelerde de sivillere insani yardımların ulaştırılması öncelikli. Yine ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanmasına paralel olarak da insani yardımların tam ulaştırılmasından sonra da mültecilerin Suriye dışına kaçan insanların, savaştan, çatışmadan kaçan insanların geri dönüşünün sağlanması için de projeler yapılması gündemde. Ama henüz bu konuda çok fazla adım atılmadı mültecilerin geri dönüşü konusunda.
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklaması oldu. İşte 320 bin kişi özellikle bu Türkiye'nin işte güvenlik sağlanan alanlarda bu Afrin harekatıyla ve diğer harekatlar Zeytin Dalı harekatıyla ve Fırat Kalkanı harekatıyla güvenlik sağlanan alanlara 320 bin civarında mültecinin geri dönüş yapması önemli. Özellikle bununla ilgili işte buraya geri dönen mültecilerin sağlık hizmetlerinin çok iyi bir şekilde karşılanması, işte buradaki çocukların okula devam etmeleri, aşağı yukarı işte bir epey bir sayıda öğrencinin okula düzenli bir şekilde devam ettiğini vesaire görüyoruz. Bu tür böyle olumlu güzel örnekler de var. Bu örneklerin çoğaltılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması da bu çerçevede Suriye'de çözüm umudu hiç bu kadar filizlenmedi diye açıklaması önemli bir açıklama kanaatimce. Bundan sonraki süreç içinde bize umut veriyor ve bundan sonraki sürecinde iyi geçmesi konusunda, hususunda, imser olma hususunda bize bir fikir, bir görüş açısı, bakış açısı veriyor. Bu çerçevede Sayın Hocam bir de bu Amerika'nın Suriye'den geri çekilmesi meselesi de gündeme geldi. Burada da tabii Amerika geri çekiliyor mu veya efendim bu çekilme yavaş mı olacak ve bu çekilmenin neticesinde nasıl bir durum ortaya çıkacak? İşte bu konuda mesela Sayın Cumhurbaşkanımız yine yaptığı açıklamasında bu çekilmenin henüz netleşmediğini ama bir çekilme olacaksa da bunun terör örgütlerine bir boşluk oluşturmaması gerektiğini, Türkiye'nin güvenliğine bir halel getirmemesi gerektiğini, dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda çok hassas hareket edeceğini yönelik işte bu Soçi zirvesi sonunda açıklamalarında bunları belirtti. Bu konuda ne diyebiliriz? Yani Amerika'nın bu geri çekilmesi neden böyle bir hamle yaptı ve bu geri çekilme durumu bundan sonraki süreci nasıl etkileyebilir?
Amerika Suriye'ye nasıl girdi ve önce onu belki bir çözümleyip tartışmak lazım. Evet. Çünkü Suriye'de kriz başlandığı uzun evrelerden geçti. Çok tartışmalı olaylar yaşandı. Özellikle kimyasal saldırılar oldu. O zaman uluslararası kamuoyu, Türkiye dahil, Amerika'ya baktılar Suriye'ye müdahale edecek mi diye, ama Amerika'dan hiç müdahale yanlısı bir açıklama gelmedi ve müdahaleden uzun süre kaçındı. Sadece Amerika'nın Suriye'ye ilk müdahalesini, aktif müdahalesini Trump göreve geldikten sonra görüyoruz. Yine bir kimyasal saldırı iddiasından sonra Suriye'de belirli stratejik askeri mevzileri bombaladılar. Onun dışında Amerika'nın Suriye'deki varlığı aslında Suriye krizinden bağımsız bir şekilde IŞİD'le mücadele çerçevesine odaklanmıştı. Çünkü özellikle 2014'ün Haziran'ında IŞİD'in kontrol ettiği toprakları büyük ölçüde genişletmesi, Irak'ın kuzeyini, Musul'u ele geçirmesi, arkasından Suriye'de çok büyük alanları ele geçirmesinden sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla bir uluslararası koalisyon kurulduğunu görüyoruz. IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonu. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı da bu çerçevede meşrulaştırıldı. Amerika bölgede IŞİD'e karşı mücadele etmek için hem havadan hem gerekirse karadan unsurlarla mücadele etmek için bölgede asker bulundurmaya başladı. Hem Irak'ta asker bulundurmaya başladı hem de Suriye'de asker bulundurmaya başladı. Dolayısıyla Suriye krizinin içinde olduğu durumla başından beri işte Esad'la muhalifler arasındaki çatışmalarla vesaire Amerika'nın bölgede asker bulundurması hiç ilişkili değildi. Ama IŞİD'in ortaya çıkması, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda boşlukların ortaya çıkması, krizlerin derinleşmesi Amerika'yı bölgeye daha müdahil olmaya zorladı ya da Amerika'nın müdahil olması için fırsat da doğurmuş oldu. Yalnız Amerika'nın müdahalesinde uluslararası koalisyonun temel stratejisi yerel unsurlara havadan destek verilmesi suretiyle IŞİD'e karşı mücadele edilmesiydi, ama sahada, yerelde IŞİD'e karşı kim mücadele edecek sorunu ortaya çıktı bu koalisyon kurulunca. Burada da Suriye meselesinde şimdi baktığımız zaman meselenin bütün tarafları güya IŞİD'e karşı mücadele ediyor. İşte Esad rejimi de IŞİD'e karşı mücadele ediyor. Türkiye de IŞİD'e karşı mücadele ediyor. İran'da herkes IŞİD'e karşı mücadele ediyor.
Evet.
Herkes evet. Suriye'deki varlığını IŞİD'e karşı mücadele çerçevesinde meşrulaştırıyor. Ama Amerikalılar sahada kullanacakları yerel unsurlar olarak daha çok PYD unsurlarını tercih ettiler. Çünkü onlar askeri olarak iyi organize olmuşlardı. Daha önceden bir milis savaşı kültürü de vardı. 2012'den beri Suriye'nin kuzeyinde belirli noktaları PYD unsurları kontrol ediyor. Ve PYD ile IŞİD arasında da çok ciddi çatışmalar yaşandı. Daha koalisyon kurulmadan önce bunun üzerine bu tecrübeye dayanarak Amerikalılar sahadaki ortaklarının, yerel ortaklarının PYD'liler olmasına karar verdi. Ama PYD ile ilgili Türkiye'nin de şöyle bir çekincesi vardı. Bunun PKK ile ilişkisi meselesi. Çünkü PYD'nin hem liderleri hem teşkilatı hem de elemanları doğrudan PKK ile geçişkenlik arz ediyor ve PKK'nın zaten Suriye kolu olarak biliniyor PYD. Amerika PKK'yı düşman terörist örgüt olarak tanıdığı halde PYD ile böyle bir işbirliği yapması Türk-Amerikan ilişkilerini ciddi şekilde zedeledi. Hem güven bunalımına yol açtı hem de Suriye meselesinde Türkiye ve Amerika arasındaki koordinasyonu zedeledi. O zamana kadar Türkiye ve Batı arasında, özellikle Amerika arasında Suriye meselesinde çok ciddi bir koordinasyon olduğunu görüyoruz. Amerikalılar tabiri caizse Türkiye'ye PYD'yi tercih ettiler orada. Evet. IŞİD'e karşı mücadele etmek için. Ve bu mücadelede de büyük ölçüde belirli bir noktaya gelindi. Hatta dündü sanırım Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiçbir toprak kalmadı ilan edildi. Burada işte PYD esas eksen. Biz PYD diyoruz ama burada daha çok aslında bir koalisyon var yine. Yerel unsurların koalisyonu. Arapların da içinde olduğu. İşte Suriye Demokratik Güçleri diyorlar.
Evet.
Bu bizim için PYD ile eşdeğer gözüküyor. Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'in elindeki bütün toprakları temizlemiş oldu.
Şimdi Suriye'de. Burada,
böylelikle Amerikan varlığının o başlangıçtaki mantığı sorgulanmaya başlandı.
Evet Bayram Hocam, tam önemli bir yere geldik. Şimdi burada Amerika bir taraftan işte IŞİD terör örgütüne karşı IŞİD'le mücadele edeceğim diye efendim PKK'nın bir kolu olan PYD ile işbirliğine girdi. Halbuki orada Türkiye gibi bir bölgesel güç vardı. Türkiye ile işbirliği yaparak çok rahat bu IŞİD tehlikesini kökünden bertaraf edebilirdi. Fakat böyle yapmadı. Ve maalesef işte bir terör örgütünün uzantısıyla, işte ortağıyla ve işte bir benzeriyle efendim YPG ve işte PYD'nin unsurlarıyla burada işbirliğine girdi. Bunu Türkiye'ye rağmen muhalefet ederek yaptı. Şimdi tabii bu Amerika'nın Orta Doğu politikası açısından normalde baktığımız zaman yani geleneksel politikasına işte bir taraftan İsrail'e dayanıyordu. Bisac ayağı İsrail'di. Diğer taraftan da işte Türkiye gibi bir bölge gücü, NATO müttefiki efendim işte Orta Doğu'daki sorunlarda, meselelerde Türkiye'nin yardımına devamlı gözeten ve işbirliği imkanları arayan bir Amerika'dan böyle bir terör örgütüyle işbirliğine giden Amerika'ya bir böyle bir dönüşümü gördük. Şunu diyebilir miyiz? Yani bu aslında sürdürülebilir bir politika değildi. Amerika bununla beraber belki işte IŞİD meselesinde yani IŞİD'i bahane bularak, IŞİD'i kullanarak işte orada kendine bir nüfuz alanı yarattı. İşte Suriye'nin en önemli kaynakları işte doğalgaz ve petrol kaynaklarının olduğu Rakka'dır, Deyrizor'dur, efendim Haseke'dir, bu bölgeleri kontrol altına aldı. Bu bölgeleri kontrol altına alarak da aynı zamanda işte önümüzdeki süreçte diplomasi masasında kendi elini güçlendirmek istiyordu diyebiliriz, böyle bir strateji takip etti. Ama bir taraftan da tabii işte Türkiye'ye de mesaj verdi. İşte eğer Amerika'nın, ABD'nin her halükarda yanında olmazsanız işte bu tür terör örgütleri ile sizi terbiye ederim mealinde belki böyle düşünülebilecek, yorumlanabilecek bir sonuç da ortaya çıktı. Şimdi bu aşağı yukarı bu siyaseti Amerika bir yıldır devam ettiriyor. Ama şunu diyebilir miyiz? Yani artık bu siyaset gerek Amerika'nın genel Orta Doğu politikası açısından gerekse de Suriye özelinde takip ettiği politikası açısından sürdürülebilir değildi. Çünkü bir terör örgütüyle bir yere varılamayacaktı. Ama diğer taraftan efendim Astana süreci ülkeleri, efendim bölgenin en güçlü işte ülkeleri Türkiye'dir, İran'dır, Rusya'dır. Ve bu Astana süreci de çok önemli merhaleler, mesafeler aldı. Mesela en önemli Astana sürecinin bu Suriye meselesinde sağladığı efendim başardığı başarı, büyük başarı çatışmanın önlenmesiydi. Evet. Şu anda Suriye bölgesine, ülkesine baktığımız zaman, coğrafyasına baktığımız zaman böyle bir barışı alt üst edecek veya barışa zarar verecek büyük çaplı bir çatışma en azından yok şu anda. İşte onun da kilit noktası, siz de söylediniz de mi bahsettiniz, İdlib meselesiydi. İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu ve o hala ufak tefek bazı pürüzler de olsa O çatışmasızlık bölgesi İdlib özelinde ve Suriye genelinde devam ettiriliyor. Bu Astana sürecinin en büyük başarısıydı benim kanaatimce. Ve bunun ikinci aşaması da sizin yine bahsettiğiniz bu anayasal süreç, siyasal süreç, siyasal sürece geçiş. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz acaba? Amerika bu siyasal geçiş sürecinde bu PKK'nın unsurlarıyla işbirliğinin sürdürülebilir olmadığını gördü ve bundan geri adım attı diyebilir miyiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Bunu söylemek için çok erken.
Evet.
Çünkü Amerikalıların ortaya attığı bir güvenli bölge tezi var. Hatta bu güvenli bölge kimin için güvenli bölge, kime güvenlik sağlayacak meselesi henüz anlaşılmış değil.
Evet.
Amerikalıların açıklamasına baktığımız zaman bu güvenli bölge aslında oradaki Kürt oluşumunu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt oluşumunu ya da PYD'yi ve onun geleceğini korumaya yönelik bir tedbir. Dolayısıyla PYD ile işbirliğinden vazgeçmiş değil Amerika Suriye'den çekilme kararı vermekle.
Hı hı.
Hala onlara orada bir güvence sağlamak istiyor. Bu da Amerika'nın yine uzun vadeli Orta Doğu politikası açısından baktığımız zaman aslında anlaşılabilir bir şey. Çünkü aksi takdirde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Amerika işine geldiği zaman belirli gruplarla işbirliği yapıyor. İşi bittiği zaman da onları terk ediyor. Özellikle bu Kürtler söz konusu olduğu zaman bunun daha önce de örnekleri olmuştu. Hep Amerika'nın Kürtlere ihanet ettiği efsanesi ya da bir öyle bir tez ortaya çıktı. Belirli zamanlarda Amerika işine geldiği zaman Kürtleri destekliyor. Ama o dönem kapandıktan sonra yine stratejik müttefikleri ya da bölge ülkelerine yaslanmaya başlıyor. Kürtlerden desteğini çekiyor idi. Bu defa böyle olmayacağı ortaya çıkıyor. Özellikle güvenli bölge konusunda ısrar etmelerinin arkasında böyle bir şey yatıyor.
Peki bu güvenli bölge meselesi netliğe kavuştu mu, yoksa o da bir flu mu, hala da ne olduğu belli olmayan bir şey mi?
Burada bir netlik yok. Çünkü evet. Taraflar arasında müzakereler sürüyor. Bir taraftan bunun çünkü Suriye rejimiyle, Esad'la ilişkili tarafı var. Yani Esad bunu ne kadar tolere edecek? Orada ayrı bir yapının oluşmasına. Astana sürecinin ya da Esad rejiminin diğer uluslararası müttefikleri, Rusya ve İran'ın buna karşı tepkisi son derece olumsuz. Bunu kabul edilemez buluyorlar. Türkiye'nin tepkisi biraz daha farklı. Türkiye güvenli bölgeyi Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge olması gerektiği tezinde. Bu konuda müzakereler devam ediyor. Henüz bir sonuca varılmadı ama dündü yanlış hatırlamıyorsam Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Diyor ki IŞİD'den kurtardığımız bölgelere rejimin geri dönmesine izin vermeyeceğiz. Yani bu bir taraftan şeye meydan okuma, hem Esad'a, Rusya'ya ve İran'a meydan okuma ama burada Türkiye'ye nasıl bir rol verilecek, Türkiye ile nasıl işbirliği yapılacak, yapılabilir mi? Amerika hem PYD'yi korumak isterken hem de Türkiye ile burada işbirliği yapabilir mi? Bu çok çetin bir süreç. Orada çok ciddi müzakereler devam alacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan da bazı Amerikalı askeri yetkililerin açıklamalarına baktığımız zaman onlar çekilme için henüz erken olduğunu, Amerika'nın burada biraz daha kalması gerektiğini savunuyorlar. Çünkü eğer biz gelirsek IŞİD tekrar döner diyorlar. Çünkü IŞİD yani buharlaştığı gibi bir şey. Bir anda çok büyük arazileri kontrol eden teşkilat, işte hem Demokratik Suriye güçleri hem de Amerikan bombardımanı karşısında buharlaştı gibi. Aslında çölde belki varlıklarını sürdürüyorlar. Bir kısmı sivillerin arasına karıştı. Dolayısıyla bölgedeki o askeri baskı hafiflediği anda IŞİD'in dönme ihtimali gerçekten var. Ama Amerikalıları endişelendiren başka bir şey daha var. IŞİD'e karşı savaşan diğer güçler. Çünkü IŞİD'e karşı kim savaşıyordu? Esad rejiminin yanında Rusya ve İran savaşıyordu. Türkiye savaşıyordu. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda şöyle bir rekabet oldu. Hatta bir ara belirli noktaları kim önce IŞİD'den kurtaracak rekabeti oldu. Çünkü Amerikalıların IŞİD ortaya çıktıktan sonraki endişelerinden birisi de İran'ın bölgedeki gücünün biraz daha artması oldu. Genelde Suriye krizinin temel yansımalarından birisi oldu. İran'ın Suriye'deki askeri varlığının artması. IŞİD ortaya çıktıktan sonra hem Irak'ta hem Suriye'de IŞİD'le mücadele adı altında İranlılar binlerce milisi mobilize ettiler, örgütlediler. Sadece rejime destek vermekle kalmıyorlar. Kendileri bizzat savaşın içine giriyorlar. Dolayısıyla burada oluşacak boşluğu işte karşı mücadelede İran'ın öne çıkması, İranlıların, İranlılara tabi grupların burayı ele geçirmesi Amerika'nın bölgedeki stratejik vizyonu açısından büyük bir tehdit. Çünkü özellikle Trump politikası açısından tehdit. Zira Trump Obama'yı İran'la işbirliği yapmakla suçluyordu. Dolayısıyla İran'ın bölgede gücünü güç kazanmasını engelleyecek adımlar atmak istiyor. Burada bir güvenli bölge oluşturulması, buradan rejimin uzak tutulması da aslında zaten Obama da bunu açıkça, Trump da açıkça itiraf etti, açıkça söyledi. İran'ın uzak tutulmasına yönelik bir uzun vadeli stratejik hedef olduğunu görüyoruz. O açıdan hani ne kadar sürdürülebilir bunu biraz daha göreceğiz ama sahada da Amerikan askeri varlığı olunca doğrudan çatışmaktan da bütün taraflar imtina ediyor. Ne İranlılar, ne de Türkler, ne Ruslar doğrudan Amerikalılarla askeri olarak karşı karşıya da gelmek istemiyorlar. Şu anda bölgede bir oldu bitti var. Bu şeyi de etkileyecek tabii. Astana sürecinin geleceğini, Suriye'nin geleceğini de etkileyecek. Çünkü Astana'da bir taraftan bir koordinasyon var. Bir geçiş süreci üzerine çalışmalar yürütülüyor ama ülkenin önemli bir kısmı, üçte biri neredeyse Fırat'ın doğusunda kalan kısım, burası ne olacak? Buranın statüsüyle ilgili belirsizlik var. Hatta bu belirsizlik Astana sürecinin geleceğini de tehdit etme riski barındırıyor. Hatta yine hatırlayacaksınız, yine belki 2-3 ay önceydi sanırım, Türkiye'ye ziyarete gelen Amerikalı yetkililerinden birisi işte Astana sürecinin fişini çekme zamanı geldi dedi. Hmm. Halbuki çok iyi çalışan bir süreç ama Amerikalılar bu Astana sürecinden de pek hoşnut değiller. Dolayısıyla bölgede çekilmeleri belki asker sayısını azaltacaklar ama Amerikalılar siyasi olarak ve askeri güç olarak bölgede kalmaya devam edecekler gibi görünüyor.
Peki hocam, süremizi de aşıyoruz. Son soruyu şöyle soralım. O halde o zaman sizce ABD işte bir taraftan Orta Doğu'daki genel çıkarları için, bir taraftan da Suriye özelindeki bu bahsettiğiniz çıkarları korumak istiyorsa neden bu çekilme kararını almıştır? Acaba bu bir yeni bir şaşırtma hamlesi mi, yeni bir taktik mi sizce?
Bu biraz Amerikan iç siyasetiyle ilgili bir mesele gibi gözüküyor. Çünkü Trump başından beri işte Amerikan kamuoyunun da beklentisi bu yönde. Dışarıda çatışma bölgelerindeki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması. Çünkü bunun Amerika bir ekonomik maliyeti de var. Hatta Trump bu konudaki hassasiyetiyle çok öne çıktı. Bu maliyeti birilerinin karşılaması gerekiyor. Çünkü Amerikan askerlerinin orada bulunmasının işte hem ekonomik hem askeri hem insan açısından maliyeti son derece yüksek. Amerikalılar bu maliyeti bir taraftan göz almak istemiyorlar. Yani hem çıkarlarını korumak istiyorlar, uzun vadeli çıkarlarını, hem de bu maliyeti ödemekten kaçınıyorlar. Böyle bir belirsizlik içindeler ve bundan, bu denklemden nasıl çıkacakları da netleşmiş değil.
Evet. Evet Sayın Hocam, güzel özlü bir zannımca bir program oldu. Bir taraftan Soçi zirvesini değerlendirmiş olduk. Diğer taraftan da Amerika'nın bu geri çekilme noktasında temel stratejisi, temel düşündüğü dinamikler veyahut da temel hedefleri ne olabilir konusunda bir etüt yaptık ve bir değerlendirmede bulunduk. Süremizin de artık sonuna geldik. Buradan değerli dinleyicilerimize yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın demek istiyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu Afrika'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 166 ülkeye yayın yapan bir radyodur. Ve dolayısıyla programımızın dinleyicilerimiz için faydalı olmasını temenni ediyoruz. Ve sözlerimi sonlandırırken değerli dinleyicilerimizin her nerede bulunuyorlarsa güzel bir program ve konularla ve konuklarla tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum, esen kalın diyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
Tarihten Yansıyanlar.